Ayrım 22. Sarıkamış Dramı, Alptekin Müderrisoğlu, sayfa 206. Enver Paşa'nın bugünden başlayarak küçük çapta baskınlarla düşman tedirgin edilecektir emrini alan 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa, 28. Tümen'i Ruslara sataşmakla görevlendirdi. Tümen bir alayı ile Gerek yönünde gösteri saldırısına girişti. Amaç Rusları şaşırtmak, birkaç gün sonra yapılacak asıl saldırının hedefi hakkında yanıltıcı izlenimler vermekti. Oltu grubu komutanı General Istomin, General Bergman'a bu akşam bir telgraf gönderdi. 1. Kafkas Kolordusu Komutanı General Bergman'a, bugün 19.12.1914 saat 12'de düşman makineli tüfekli bir tabur ve bir süvari bölüğüyle saldırıya başladı. Koşa yönünden saldırarak akşama doğru Gerek köyündeki koruma birliğimizi geri attı ve Gerek'i işgal etti. Kotmar Karapınar yönlerinde düşmanın piyade ve süvari birlikleri görülmüştür. Geceleyin düşmanı Gerek'ten çıkartmayı düşünüyorum. Kaçak Türk askerlerinden haber alındığına göre Türkler yarın bize yine saldıracaklardır. Koşa'da topla birlikte iki Türk taburu görülmüştür. Kendi sol kanadımı güvenlik altına almak amacıyla 4. Ermeni taburuna 20.12.1914 sabahı Norçin-Keçezur çizgisindeki tepeleri tutmalarını emrettim. Maslahat'taki Büfreze'nin Kuzuçan ve Pertanos Dağı yönünde saldırarak bize yardım etmesi arzu olunur. General Istomin. Bu telgrafın bir örneği kendisine iletilince Kafkas Ordusu Kurmay Başkanı General Yudeniç, General Bergman'a bir telgraf çekerek yardım konusundaki görüşünü öğrenmek istedi. General Istomin, Türklerin yarın kendisine saldıracaklarını bildirmektedir. Ona yardıma karar verildiği takdirde bu yardımın nasıl yapılacağını telgrafla bildiriniz. Ruslar cephedeki olayları dikkatle izliyorlar, kurdukları telgraf ağıyla sürekli haberleşerek anında ortak önlemler alıyorlardı. Haberleşme olanaklarından yoksun olarak bilinmeyen topraklarda ilerleyecek olan Türk birliklerini çok zor günlerin beklediği anlaşılıyordu. Enver Paşa 3. Ordu Komutanlığı'nı üstlendikten sonra cephe boyunca Ruslara sataşılmaya başlanması için ilk emrini vermiş ve Erzurum'dan Köprüköy'e hareket etmişti. Köprüköy'e gelir gelmez büyük saldırı emri hazırlığına girişmişti. Yakın Türk tarihine Sarıkamış Dramı olarak geçecek büyük saldırı ve kuşatma harekatı emire dönüştürülürken Enver Paşa'nın yanında yalnızca Alman subayları bulunuyordu. Birliklerin kış koşulları altında yürüme ve savaşma yeteneklerini bilen Türk subaylarının görüşüne gerek duyulmuyordu. Onlara emri uygulamak ve dövüşmek kalıyordu. Emiri Yarbay Feldman hazırladı. General Bronsart von Schellendorf'un onayını aldıktan sonra Enver Paşa'ya sundu. O da imzalayarak kol ordulara gönderdiğinde zaman gece yarısına yaklaşmıştı. Köprüköy, 19 Aralık 1914 saat 22. 22 Aralık günü için emir. 1. Düşman ana kuvvetleriyle eski mevziindedir. 2. Düşmanın ana kuvvetlerini Kars doğrultusundan ayırarak Aras Vadisi'ne doğru güneye atmak için 3. Ordu büyük kuvvetleriyle Oltu doğrultusundan düşmanın kuzey kanadı gerilerine ilerleyecektir. 3. Süvari tümeni piyade ve topçu ile desteklenerek düşmanın Aras Irmağı güneyindeki kanadına saldıracak ve onun dikkatini bu kanada çekecektir. 4. 11. Kolordu kendi mevziinde kalacak ve düşmanın dikkatini kendi üstüne çekmek için bütün cephede gösteriş saldırısı yapacak, düşman büyük kuvvetleriyle ilerlerse ilerlemesini durduracaktır. 5. 9. Kolordu en az 2 kol ile sol kol Gerek Yeniköy yolunda yürüyecek İd yoluna varacaktır. Düşmanın İd'deki müfrezesinin doğuya doğru ana kuvvetlerine katılmasına kesinlikle engel olacaktır. 6. 10. Kolordu bir tümeniyle İd'e, diğer iki tümeniyle Ardos'a varacaktır. Her iki kolordu rastladıkları düşmana saldıracaktır. Harekat emredildiği gibi yapıldığı takdirde 23 Aralık 1914 günü 9. Kolordu Çıtak-Pitkir çizgisine ve 10. Kolordu Oltu'ya varacak, 24 Aralık 1914'te 9. Kolordu Kötek veya Bardız'a, 10. Kolordu Bardız çizgisine varmış olacaktır. 7. Gözetleme bölgeleri. Süvari tümeni ile 11. Kolordu'nun gözetleme sınırı Aras Irmağı'dır. 11. Kolordu ile 9. Kolordu arasındaki gözetleme bölgesi sınırı Karabıyık, Sıçankale, Güllü Dağ'dan geçen Doruk çizgisidir. 9. Kolordu ile 10. Kolordu arasındaki gözetleme bölgesi sınırı şimdiye kadar olduğu gibi Karga Pazarı silsilesi İd, Oltu çizgisidir. Gözetleme görevi. Düşman ana kuvvetler bölüm bölüm veya tümüyle yerinde mi duruyor, yoksa geriye mi gidiyor veya 11. Kolordu'ya doğru mu gidiyor ve bu durumda da Aras'ın kuzeyinden mi yoksa güneyinden mi ilerliyor veya batı doğrultusundaki tepelerden 9. Kolordu'ya mı gidiyor? Koçfanes, Şekerli, İd, Ardos yönündeki kuvvet ne kadardır? Yerinde mi duruyor? Batıya doğru ana kuvvetlerine mi yanaşıyor, geriye mi çekiliyor? 8. Savaşma şekli hakkında ayrıca emir verilecektir. 9. Ordu karargahı Köprüköy'dedir. Başkomutan vekili Enver. Emire ayrıca bir de yürüyüş programı eklenmişti. Bunda günlük yürüyüşler sonunda varılması gereken yerler şöyle gösterilmişti. 22 Aralık 1914, 9. Kolordu Kara Kilise, 10. Kolordu İd Ardos. 22 Aralık 1914, 9. Kolordu Çıtak-Pitkir çizgisi, 10. Kolordu Oltu. 22 Aralık 1914, 9. Kolordu Kötek veya Bardız, 10. Kolordu Bardız. 20 Aralık 1914, 9. Kolordu Komutanı İhsan Paşa, Enver Paşa'nın emrini bu sabah aldı. Kurmay Başkanı Yarbaş Şerif ile birlikte emiri incelemeye koyuldu. İlk bakışta saldırı ve kuşatma planı kusursuz gözüküyordu. Rus ana kuvvetlerinden 1. Kafkas Kolordusu ile 2. Türkistan Kolordusu Aras Irmağı kuzeyinde ve Sarıkamış ile Irmak arasında bulunuyordu. Aras Irmağı güneyinde ise 1. Kafkas tümeni ile Plaston Tugayı vardı. Plana göre 11. Kolordu Rus ana kuvvetlerine gösteriş saldırısı yapar ve dikkati üzerine çekerken 9. ve 10. Kolordular gizlice ve Rus ana kuvvetlerinin uzağından bir yay çizerek Sarıkamış'a ineceklerdi. Böylece Kars üzerinden Kafkasya'ya doğru geri çekilme yolları tıkanan ve çember içine giren Rus kuvvetleri dövüşmeyi sürdürürlerse yok edilecek yoksa tutsak olacaklardı. Ancak saldırı emrini haritaya uygulayınca bazı sorunlar ortaya çıkıyordu. Tortum bölgesinde bulunan 10. Kolordu'nun buradan kalkıp Oltu üzerinden Bardız çevresine gidebilmesi için 85-90 kilometre yürümesi gerekiyordu. 9. Kolordu ise bulunduğu Pertanos Koşa kesiminden yürüyüşe başlayarak Yeniköy üzerinden Bardız'a varmak için çok kötü yollarda ve dağ patikalarında 55-60 kilometrelik yürüyüş yapacaktı. Programa göre İhsan Paşa kolordusunu ilk gün 20-25 kilometre yürütecekti. Aynı günün akşamı Hafız Hakkı'nın kolordusunun bir tümeni İde, öteki iki tümeni Ardos'a varmış olacaktı ki ikisinin de uzaklığı 20-25 kilometreydi. İkinci gün her iki kolordu da yaklaşık 25 kilometre yürüyecek ve 9. Kolordu Çıtak-Pitkir çizgisine, 10. Kolordu Oltu'ya varacaktı. İlk iki günün yürüyüşleri yapılırken kolorduların Rus topraklarında olacakları unutulmuş gibiydi. Özellikle Narman, Kaleboğazı kesiminde Rusların 5-6 bin kişilik bir kuvveti olduğu biliniyordu. Bu kuvvetin kolordulardan birinin önüne dikilmesi ve çarpışmaya kalkışması gecikmelere yol açacak, bunun sonucunda da iki kolordunun 3. günün sonunda Kötek-Bardız çizgisinde birleşmeleri söz konusu olamayacaktı. Asıl sorun 3. gün ortaya çıkıyordu. Hafız Hakkı'nın kolordusunun Oltu'da birleşen 3 tümeni 3. gün Oltu'dan hareketle Bardız'a varacaktı. Bu aşağı yukarı 50 kilometrelik bir yoldu. Karla kaplı ham yollarda günde 50 kilometre yürünmesi hiçbir hesaba sığmıyordu. Kaldı ki Ruslar ilk iki gün hiçbir şey sezememiş olsalar bile, üçüncü gün onlara iyice yaklaşılmış olunacak, en azından Rus keşif kollarıyla karşılaşılacaktı. Dar vadilerin başını tutmuş küçük kuvvetler, kendinden kat kat üstün kuvvetleri uzun süre oyalayabilirlerdi. Değişik koşullar altında birlikler yürütülerek ve birçok denemeler yapılarak her birinin yürüme yeteneği saptanmış, Osmanlı ordusunun temel eğitim kitabı olan savaşla ilgili hizmetler tüzüğünde Hidernat-ı Seferiye Nizamnamesi açıkça belirtilmişti. Tüzüğün 331. 373. maddeleri arasında birliklerin yürüyüşlerine ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alıyordu. Çeşitli birliklerin 20 kilometrelik bir mesafeyi yürüyebilmeleri için gerekli zaman ise bir tabloda belirtilmişti. Birliklerin herhangi bir çarpışma olmadan yalnızca yürüyeceği dikkate alınarak hazırlanan tablo şöyleydi. Birlik, piyade. İyi havalarda iyi yolda 5 saat, kötü yolda 8 saat. Kötü havalarda kötü yolda 10 saat, çok kötü yolda 12 saat. Topçu bataryası. İyi havalarda iyi yolda 5 saat, kötü yolda 8 saat. Kötü havalarda kötü yolda 10 saat, çok kötü yolda 12 saat. Süvari alayı. İyi havalarda iyi yolda 4 saat, kötü yolda 6 saat. Kötü havalarda kötü yolda 7,5 saat, çok kötü yolda 9 saat. Piyade tümeni. İyi havalarda iyi yolda 6 saat, kötü yolda 9 saat. Kötü havalarda kötü yolda 11 saat, çok kötü yolda 14 saat. Süvari tümeni. İyi havalarda iyi yolda 4 saat, kötü yolda 7 saat. Kötü havalarda kötü yolda 9 saat, çok kötü yolda 12 saat. 10. kolordunun yürüyüşü sıfırın altında 15-20 derece soğukluktaki bir havada ve karlı bir bölgede yapılacaktı. Yürünecek yol ise eski kervan izlerinden farklı değildi ve bu izler de karla örtülmüştü. Bu koşullar tablonun kötü havalar bölümünün çok kötü yolda sütununda yer alıyordu. Kolordunun 3 tümeni de piyade tümeniydi ve tabloya göre 20 kilometrelik yolu 14 saatte yürüyebileceklerdi. Bu durumda Oltu-Bardız arasındaki 50 kilometrelik yol hiç düşmanla karşılaşılmazsa ve hiç durup dinlenilmezse 35 saatte aşılabilinecekti. Oysa bir gün 24 saatti ve kolordunun planlandığı gibi bir günde Oltu'dan Bardız'a gitmesi olanak dışıydı. Dahası vardı, uzun yıllar yapılan deneylerle birliklerin yürüyüşlerini sürdürebilmesi için kaç saat dinlenmeleri gerektiği saptanmış ve tüzükte belirtilmişti. Piyadeye ilk 6 saatlik yürüyüşten sonra 4 saat, sonraki 6 saatlik yürüyüşlerden sonra 6'şar saat dinlenme verilir. Yürüyüşün 50 kilometrelik yol bitirilinceye dek sürdürüleceği düşünülürse, 35 saatlik yürüyüş sırasında savaşçıların toplam 33-34 saat dinlenmeleri gerekiyordu. Böylece Oltu-Bardız arasındaki yolu kolordu bir günde değil, 68-69 saatte yani 3 güne yakın bir zamanda yürüyebilecekti. Büyük umutlar bağlanan saldırı ve kuşatma planı gerçeklere büyük ölçüde ters düşüyordu. Tutarsızlıklar bununla da bitmiyordu. Yürüyüş Doğu Anadolu'nun en engebeli kesiminde yapılacaktı. Burada dağlar tepeler birbiri ardına sıralanmıştı. Bunun doğal sonucu olarak inişli çıkışlı yollarda yürünecekti. Yılların deneyimiyle inişli çıkışlı yolların yürüyüşe etkisi tüzükte şöyle belirtilmişti. Dağlarda yapılan yürüyüşlerde her 300 metre yükseliş ve her 450 metre alçalış için yürüyüş süresine 1 saat eklenmelidir. Oltu-Bardız arasındaki dağları, tepeleri, iniş ve çıkışlar için yürüyüş süresince kaç saat eklenmesi gerektiği belli değildi. Emirde yürüyüş derinliğinin yaratacağı sorunların da dikkate alınmadığı anlaşılıyordu. 10. Kolordu yaklaşık 48 bin savaşçıdan oluşuyordu. Çoğu dar olan yollarda 2, en fazla 3 kişi yan yana yürüyebilecekti. İyimser bir bakışla üçlü sıralar biçiminde yüründüğü düşünülse bile 48 bin kişilik kolordu en az 16 bin sıra oluşturacaktı. Her sıra arasında 1 metre aralık bırakılsa yürüyüş kolunun uzunluğu 16 kilometreyi bulacaktı. Bir başka deyişle kolordunun en önündeki sıra yürüyüşe başlayıp 16. kilometreye vardığında en sondaki sıra ilk adımını atmaya başlayacaktı. Zamanlama olarak ilk sıra yürüyüşe başladıktan 10,5 saat sonra en son sıra yürüyüşe geçebilecekti. Bardız'a varıldıktan sonra da kolordunun saldırıya topluca başlaması için ayrıca 10,5 saat daha gerekliydi. Bütün bu tutarsızlıkları bir yana bırakarak, savaşçıların tüm güçlerini zorlayarak bir mucize yarattıkları ve 3 günlük yolu bir günde aştıkları kabul edilse bile, Bardız'a vardıktan sonra hemen saldırıya geçmeleri nasıl beklenebilirdi? Bu insanlar o yorgunlukla, o uykusuzlukla Ruslara nasıl saldırabilecek ve onları nasıl yok edebilecekti? Enver Paşa eldeki ilkel taşıt araçlarıyla ve birliklerin yanlarında götürecekleri 2-3 günlük yiyecekle saldırı ve kuşatma emrinin uygulanamayacağını geç de olsa anlamıştı. Bugün verdiği bir emirle eksikliklerin nasıl giderileceği konusunda birliklere yol gösteriyordu. Hayvanlara iyi bakılmalı ve düşmandan ele geçirilecek yerlerdeki halkın hayvanları da değiştirilmelidir. Rus sınırı geçilir geçilmez Moskov dostu halkın parasına, hayvanlarına ve mallarına el konulmalı, böylece alınacak para Osmanlı dostu halktan senet karşılığı alınan mal ve hayvanların bedellerinin ödenmesi için ordu yönetimine teslim edilmelidir. Elde edilecek yiyecek, malzeme ve giyecekler zarar verilmeden bölüşülmeli ve bu bölüşmede yakındaki birlikler de gözetilmelidir. Albay Hafız Hakkı gece tümenlerine bir bildiri yayımladı. 10. kolordu tümenlerine. İstanbul'dan ayrılmadan önce padişahımızın temiz ayağına yüzümü sürdüm. Ayrılırken beni kapıya kadar geçirdiler. Pek utandım. Büyük padişahımızın elini ayağını öptüm. Hayır oğlum, ben yaşlı olduğum için asker evlatlarımla din uğrunda savaşa gidemiyorum. Hiç olmazsa savaşa gideceklerin yanında biraz yürüyeyim. Geçen Balkan Savaşı'nda ordu beni üzmüştü. Bu kez sevindireceğinden eminim. Ben gece ve gündüz askerlerim için dua ediyorum buyurdular. Büyük padişahımızın bu altın sözlerine ekleyecek bir söz bulamadım. Şimdiye kadar bizi sevindiren Ulu Tanrı yakında bizi zafere kavuşturacaktır. Padişahın damadı 10. kolordu komutanı Albay Hafız Hakkı. Damatlığını bir kez daha duyurmadan edememişti. 22. ayrımın sonu, sayfa 214.